Yani burada Kolonya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığınızda dağılık çünkü. Sen bir sistemde kapkaranlık çalıştın. Şu kadar ciddi hacim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta programımızı Doktor Oktar Babuna ile hazırladık. Stüdyo konuğumuz ise operatör doktor, kalp damar cerrahisi uzmanı Sayın Mehmet Susam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Sağ olun.
Mehmet Bey, siz şimdi kalp damar cerrahisi konusunda uzmansınız, operatörsünüz. Fakat bununla beraber aslında çok fazla uzmanlıklarınız var. Özellikle sporda ve yani hem çok zor sporlarda, kürek, yamaç paraşütü, bunda eğitim veriyorsunuz değil mi yamaç paraşütünde?
Eskiden eğitim veriyordum.
Evet, dalgıçlığınız var.
Başka elbise uçuşu.
Onu ayrı anlatmanızı rica ediyoruz ama yani gerçekten bu çok zor sporlarda çok başarılarınız var. Lisanslı çalışmalarınız var, eğitimleriniz var. Bunların hepsini zor bir meslekle beraber nasıl yürütüyorsunuz?
Aslında ikisi birbirini destekliyor evet. Diyelim. Yani zor bir meslek, evet mesleğimin zor olduğunu kabul ediyorum. Ama dünyanın en zevkli mesleklerinden de birisi öte yandan. Yaptığım sporların zorluğu ve işte tetiklediği içsel adrenalin, verdiği heyecan ve gerektirdiği disiplin mesleğimle birbirini tamamen destekliyor ve besliyor. Yani birinde ki yaptığım çalışmaların evet. Öbürüne faydası var. Öbüründe yaptığım çalışmaların buna faydası var.
Evet.
Yani bir ameliyatta mesela paraşütçülükte, işte uçuşlarda, her türlü havacılığın dallarında veya motosiklet yarışı yapmıştım zamanında. O zamanlarda kazandığım refleksler, psikomotor sistemimin hızlı çalışıyor olması... Yaptığım ameliyatlarda daha iyi performans vermemi sağlıyor. Ameliyattaki o pür dikkat, dikkati kaybetmeksizin aynı noktaya uzun süre odaklanma gerekliliği ise
evet.
Benim bu sporlarda başarılı olmama sebep oluyor.
Evet. Yani evet ama hepsi tek başına çok zor sporlar. Vakit nasıl ayırıyorsunuz?
Vakit aslında insanın her zaman vakti var. O kadar çok zaman öldürüyoruz evet. ki. Ya ben de dahil olmak üzere zaman zaman mevcut zamanı yönetemediğimiz zamanlar evet. çok oluyor. İnsanın gerçekten çok vakti var, her şeye vakti var. Haftanın 100 saatini hastanede geçiren birisi olarak ben bunlara vakit ayırabiliyorsam herkes vakit ayırabilir diye düşünüyorum.
Tebrik ederiz. Gerçekten.
Bu kadar çok evet. çalışıp da çok da zinde görünüyorsunuz evet. maşallah. Tabii bunda sporun rolü var ama kuşkusuz güzel ahlakınızın rolü. Çok önemli. Evet. Belki daha da önemli. Belki de daha da önemli. Bu yüzünüze kesinlikle. De yansıyor. Çünkü sizin bir yönünüz daha var. Bir kere hayat kurtarmak için çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Yani bir insanı kurtarmak, bütün insanları kurtarmak gibidir diyor Allah. Sizin bir de acil kurtarma derneği gönüllü üyeliğiniz var. Yani yine orada da fiziksel olarak da insan kurtarmak için, hatta hayvanları bazı birçok canlıyı kurtarmak için gönüllü hizmet veriyorsunuz. İsterseniz bu yönünüzden de bahsedelim.
Çok doğru yani Oktar Bey'in dediği tek taraflı fedakarlık üzerine kurulu bir
evet.
yaşam evet. tarzı olmuş oluyor.
Evet yani herkesin bir dünyaya geliş evet. nedeni var. Daha da basite indirgeyim. Bir insan evimize beyaz eşya alıyoruz değil mi? Koltuk alıyoruz veya o koltuğu oturmak için evet. alıyoruz. Buzdolabını yiyecekleri korusun diye, çamaşır makinesini çamaşır yıkasın diye alıyoruz. İnsanların da böyle dünyaya geliş nedenleri var. Demek ki hani bizler, geniş kitleler için söylüyorum bunu, insanlığa yardım etme, insanlara, insanlığa, iyiliğe, güzelliğe yardım etme, dürüstlüğe yardım etme üzerine hayatını kurmuş insanlar da bunun için gelmişler dünyaya. Alt görevlerimiz, işte ben kalp ameliyatı yapıyorum, o şekilde vesile oluyorum. Yani... bir insanın hayatını kurtarmak zaten benim görevim. Yani onun için gelmişim. Ben böyle düşünüyorum.
Büyük fedakarlık yaparak tabii. Yani doktorluk hakikaten büyük özveri gerektiriyor. Siz biraz önce de konuştuk. Her an dediniz, her an hazır olmak gerekiyor. Neye hazır olmak? İşte saatlerce girecek ameliyatlara. Uykusuz olabilirsiniz, yorgun olabilirsiniz, aç olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Öyle bir durum olduğunda bir doktor olarak, değil mi? Her şeyi bir yana bırakıp kendi ihtiyaçlarını şeyi o anda acil olarak yapılması gereken, çünkü can çekişen, yani ihtiyacı olan, can çekişmese bile yani bir ihtiyacı olan bir insan var. Ona fedakarlık çok güzel bir şey. Hakikaten çok asil bir davranış. Maşallah.
Evet, öyle anlar oluyor, evet. Ki bir yerde toplantım veya bir programım var veya bir eğlence olsun, yani arkadaşlarımla buluşma gibi bir program olsun. Tam onlara gitmek üzere yola çıkma hazırlığı halindeyken öyle acil bir durum oluyor ki ben onlara gelemiyorum diye haber verme şansım bile olmuyor. Ve onlar bekliyorlar, bekliyorlar, anlıyorlar ki ters giden bir şeyler var, anlayış gösteriyorlar. Ama yakın arkadaş çevrem ve ailem buna, ailem dediğim işte kardeşlerim buna şey gösteriyorlar, anlayış gösteriyorlar. Bir evlilik yaptım. O evlilik maalesef bitti. O evliliğin bitişinde de aslında bu mesleğin rolü olduğunu düşünmeden edemiyorum. Çünkü tabii bunda da benim sorumluluğum var. Böyle haber verememek, plansız programsız bir hayat düzeni. Biraz benim kişiliğime de ters aslında. Hep ortaokul, lise, üniversite dönemi boyunca her şeyi zamanı iyi planlayarak, birkaç dakikalık boşluklara bile bir şeyler sıkıştırıp bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışarak geçirmiş olduğum ömrüm kalp cerrahisine girdikten sonra düzensiz bir hayata dönüşmeye başladı ister istemez. Ama yine de o düzensizlik içinde bir düzen kurmaya çalışıyorum ve umarım başarılı olabiliyorumdur. Tek İnşallah. Endişem hastalara, insanlara zararlı olmayayım. Tabii, faydalı olmaya inşallah. Çalışırken zarar vermek.
İnşallah. Tabii, inşallah.
Öyle de oluyordur. Yani tabii ki güzel bir sabır gerektiriyor. Çünkü anlattığınız gibi yani bir program yapıyorsunuz, bir plan dahilinde yaşıyorsunuz belki ama öncelikleriniz hemen bir anda değişiveriyor. O yüzden de belki birkaç kere olabilir ama insanın hayatı boyunca bu şekilde olması güzel bir sabır ama karşılığında da çok güzel. Yani bir insanın hayatını kurtarmak, vesile olmak, daha sağlıklı olmasına vesile olmak da zaten çok önemli. Bu da en güzel bir karşılık oluyordur inşallah.
Bu büyük bir haz gerçekten. Mesela bir ressam tabloyu bitirdiğinde böyle bak tabloya geriye çekilip bir baktığında o aldığı hazzı hayal edersiniz. Veya bir marangoz bir mobilya yapar, ürettiği şeye bakar. Veya herhangi birimiz bir yemek yaparız, yaptığımız yemeği böyle bir tadına bakarız. Oo güzel olmuş deriz. Yani kendi ürettiğimiz bir şeyin hazzını yaşarız. Burada bir el işi yapıyorsunuz. Ondan sonra bir insan ayağa kalkıyor ve hayatı değişiyor. O el işi nedeniyle. Ve siz o insana o tabloya bakar gibi bakıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir haz.
Tabii ki çok doğru.
Evet. Çok da hayır dua alıyorsunuz. Şimdi size herkesin merak ettiği, bizim de merak ettiğimiz sorularla başlayalım. Bir kere kalp damar cerrahı olduğunuz için kalp damar hastalıklarını, bunları engellemek için nelerin yapılması gerektiğini, nasıl yaşam tarzı olması gerektiğini tabii ki herkesten daha iyi biliyorsunuz. Tabii ki bir de aynı zamanda sporcusunuz. Ama ağır sporlar da yapıyorsunuz. Şimdi bunda denge nasıl olmalı? Yani sağlıklı bir yaşam için, kalp damar hastalıklarının olmaması için dozu nedir sporun? Ne kadarı faydalı, ne kadarı zararlı olabilir? İsterseniz bununla bir başlayalım. Sonra tabii yaptığınız sporlara da değineceğiz sizin.
Evet. Aslında o kadar basit ki cevap.
Evet.
Ben size sorun, çok güzel bir soru. Bu soruyu duyuyor olmaktan çok memnunum. Ama ben bu sorunun cevabını kalp sağlığınızı korumak için şunu yapın, bunu yapın, işte şöyle yapın, şöyle yaşayın, şöyle beslenin, işte kolesterol bilmem ne falan filan. Böyle konuşmayacağım. Cevap çok basit. Cevap biz insan doğasına uygun yaşamıyoruz mevcut koşullarda, günümüzde. Son 100 yıl için ne kadar, yani 100 yıl demeyelim belki biraz daha genişletebiliriz bunu. Son 200 yıla kadar günde 35-50 kilometre yürüyen, kendi tarımını yapan, hayvancılığını yapan, avını avlayan ve günde en az 6500-7000 kalori ortalama tüketen bir canlı. Son 20 yıl içinde işte bilgisayar başında herkes, şimdi artık akıllı telefonlar var. Yan yana bir sürü genci görüyoruz, hiç birbirleriyle konuşmuyorlar, ellerinde akıllı telefonlar filan.
Hareketsizlik tabii çok zararlı.
Evet. Ve doğamıza uygun yaşamıyoruz. Doğayla barışık yaşamıyoruz. Doğada olacağız. Yani doğa içinde tamam teknoloji gelişti, insan evet. hayatı kolaylaştı. Ama mesela ben hastanede vizit yaparken, merdiven kullanırken iki kat aşağıya inmek için 15 dakika asansör tabii. bekleyenleri gördüğümde çıldırıyorum. Yani onlara evet. böyle nazikçe söylüyorum, gelin birlikte inelim merdivenden diyorum.
Güzel spor evet. değil mi? Merdiven
poliklinik varisli insanlarla doluyor. Diyorum ki hani günlük hayatında ne yapıyorsun? Akşama kadar oturuyorum. İşte finansçıyım ben. Şöyle bilgisayar başından ayrılamıyorum. Yani şu iki tane bardak boşunu alıp mutfağa götürüp getirmeye de mi vakit yok? Yok, vakit var. Onları çaycı yapıyor. Hani hiç sandalyeden kalkmadan geçirdiğiniz süre ne kadar diyorum. Saatleri bulabiliyor falan. Evet. Halbuki mesela hani o derin toplar damar pıhtılaşmasında uzun süre hareketsizliğin çok büyük rolü var. Evet, duyarsınız değil mi? Uzun yolculuklar yapan insanların evet. damarlarının tıkandığını. O kadar basit ki bunu önlemek. Ve sonuçları o kadar korkunç hale gelebiliyor ki. Bunun daha uzun zaman sürecine yaydığımız zaman, tabii bu sadece bir alt başlık ama genel anlamda düşündüğümüz zaman bundan 150-200 yıl öncesine kadar ne diyabet hastalığı vardı ki bugün günümüzde toplumda %6'nın üzerine çıkmış durumda. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Hatta bizim bize ait istatistikler yok ama belki de %10'un üzerinde bizim memleketimize ait. Koroner arter hastalığı yine belki de hiç yoktu. Metabolik sendrom belki de hiç yoktu. Yani kolesterol yüksekliğine bağlı gelişen hastalıklar belki de hiç yoktu. Bunlar yani günümüzün ortaya yaşam çıkardığı evet. yan etki olan hastalıklar. Böyle bir hastalık aslında insan doğasında yok. Biz sadece doğaya uygun yaşayacağız. Dışarıda yağmur yağıyorsa biraz yağmur bizi ıslatacak. Dışarıda hava soğuksa biraz biz de üşüyeceğiz. Gideceğimiz yer uzaksa o uzaklığın zorluğunu da yaşayacağız. Evet. Veya bir şey elde etmek istiyorsak elde edeceğimiz şey için biraz mücadele vereceğiz. Doğada mücadele vereceğiz. Yani konuştukça doğru, konuşasım evet, geliyor.
Peki aslında. O zaman şeyden bahsedelim. Doğru beslenme nasıl olmalı? Çünkü biliyorsunuz bazı meslektaşlarınız yani hekim arkadaşlar ihtilaflı konular var. Evet. Mesela şekeri tamamen keselim diyen bir grup evet. hekim arkadaş var. İsmini söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz zaten.
Evet.
Ama o kişiler diyorlar ki yağda hiçbir sınırı yok, kolesterolü kontrol etmeye gerek yok, ilaç almaya gerek yok. Şimdi bu doğru mu? Yani şeker herhalde doğru. Şekeri karbonhidratla ağır beslendiğiniz zaman doğru yani o evet. çalışmalar var. Mesela ben de biliyorum son zamanlar arka arkaya yayınlanıyor farelerde vesaire yapılan çalışmalarda. Diyeti karbonhidratları özellikle kısınca ömürleri uzuyor, kanser az yakalanıyorlar. Kognitif fonksiyonları artıyor, hareketlilikleri artıyor. Her şeyden önemlisi uzun yaşıyorlar hakikaten. Evet. Çünkü hangi genlerin de aktive hale getirdiği yavaş yavaş bulunmaya başlandı. Ama yağ konusu, kolesterol konusu
evet.
doğru mu? Size de soralım.
Şimdi siz orada kelimelerde manipülasyonlar var.
Evet.
Elbette sınırsız yağ yemek, sınırsız kırmızı et yemek veya herhangi bir besin bileşenini sınırsız yemek diye bir şey yok. Yani evet. böyle bir şey insan doğasında yok. Her şeyde olduğu gibi. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar almak
evet.
lazım.
Evet.
Şimdi şeker konusu da şöyle. Bir insan yağsız yaşayamaz. Proteinsiz yaşayamaz. Evet. Vitaminsiz yaşayamaz. Evet. İşte esansiyel elementler var bazı evet. Vücudumuzun ihtiyacı olan. Onlarsız yaşayamaz. Ama şekersiz yaşayabilir. İnsanın metabolizmasında mutlak şekere ihtiyaç olan hiçbir biyokimyasal süreç yoktur. Şeker gerekiyorsa yağ asitlerinden şeker üretilebilir. Proteinlerin, amino asitlerin, proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin bazı kısımlarından şeker üretilebilir. Vücut bunun bütün yollarını bulur. Evet. Ve vücudumuzda var bunlar. Şekersiz yaşayabiliriz. Ancak şeker niye lazım? Şeker yüksek fiziksel performans gerektiren durumlarda gerçekten lazım. Bunu biraz şuna benzetebiliriz. Şeker vücudun bozuk parasıdır. Yani nakit parasıdır. Kredi kartıyla harcamak yerine hemen nakiti verirsiniz, alışveriş çabuk olur. Şeker öyle bir şey. çok çabuk harcanan, evet, rahatlıkla harcanan bir şey. Ama şeker vücuda fazla geldiği zaman, evet, gerçekten çok büyük zararlara yol açıyor.
Evet. Siz nasıl besleniyorsunuz? Siz, evet, gayet genç ve zinde görünüyorsunuz.
Hem de spor yapan biri olarak nasıl yapıyorsunuz?
Anlatıyorsunuz ama evet, kendiniz ne yapıyorsunuz? Bir onu soralım da.
Aslında ben, evet, çok kötü besleniyorum. Zaten düzensiz uyuyorum. Yani yapılmaması gereken şeyleri yapıyorum. Bunda mesleğimi suçlayasım geliyor elbette. Biraz da haklıyım da.
Ama tabii sizin vaktalan mesleğiniz, evet, var. Onda yapacak bir şey yok. Formda gözüküyor, evet, zaten.
İdealim olan kilodan biraz fazlayım. Çünkü niye? Uyku düzeni yeterli değil. İyi bir uyku düzeni tutturamıyorum. Bu da bazen çok uykusuz kaldığım dönemlerde narkolepsi dediğimiz durumlara, evet, yol açıyor. Metabolizmanın yavaşlaması ve yavaşlayan metabolizma nedeniyle biraz fazla iştah açılması ve uykuya meyillilik, o uykuya meyilliliğin getirdiği tansiyon düzensizlikleri falan gibi sıkıntılar ortaya çıkarabiliyor. Kendi yaşam şeklimin anormalliği nedeniyle. Ama elimden geldiğince iyi beslenmeye çalışıyorum.
Zaten nedir sporla bu? Da telafi ediyorsunuzdur, evet, değil mi?
Yani çok enerji tükettiren sporlar, evet, yapıyorum. Mesela çıkıyorum 1000 metrelik dağa tırmanıyorum. İşte. Sırtımda 25 kilo çantayla. O çantanın içinde paraşüt var, kask var, kameralar var, GPS cihazı var, EKG cihazı var. Uçarken EKG kaydımı alıyorum. İşte wingsuit'im var, yani kanat elbisem var. Bunların hepsiyle üstüme takıp takıştırıp hazırlanıp atlıyorum aşağı. 3 saat tırmanıyorum. Ne için? 1,5 dakikalık uçuş için mesela. Hani böyle yüksek performanslı sporlar yaptığım zaman enerjiyi çok tüketiyorum. O zaman şeker de alıyorum. Hani şekerden zengin gıdalar da alıyorum. Evet. Özellikle proteini eksik etmemeye çalışıyorum. Çünkü şeker olmazsa olabiliyor. Biraz tırmanış performansım düşüyor. Biraz böyle halsizleşiyorum ama protein eksik olduğu zaman vücut o tırmanışta, o yoğun egzersizde, her insan için geçerli bu, egzersiz yapan her insan için protein mutlaka kaybediyor. Çünkü kaslar yoğun çalışıyor. Kasların yüksek performanslı çalışması kas yıkımına da neden oluyor belli bir derecede. Nasıl bir motorla fazla kilometre yaparsanız o motorun bazı parçalarının da erken değişmesi gerekir. Aynı mantık. Kas da hareket ettikçe biraz kendini eskitiyor. İskelet sistemi de. Onları desteklemek gerekiyor. Proteini kesinlikle eksik etmemek gerekiyor. Tabii ki dozunda, tabii ki vücudun dengeli, ihtiyacı, evet, olduğu kadar. Sınırsız diye bir şey yok. Yağ da aynı şekilde. Yağ yine, yağı da şöyle bir şeye benzetebiliriz. Hani şey dedik ya, karbonhidratları bozuk para veya nakit para dedik. Yağ da işte birikmiş paramız gibi bir şey olabiliyor. Yani vücuda biriktiriyoruz onu. Daha sonra yavaş yavaş harcamak koşuluyla, vadeli mevduat hesabından belli sınırlarda çekmek koşuluyla harcayabildiğimiz bir paraya benzetebiliriz.
Peki kolesterol konusunda ne düşünüyorsunuz? Kolesterol, aynı arkadaşlar, çünkü kolesterolü de kontrole gerek yok diyorlar.
Statin grubu ilaçlar için.
Evet, statin grubu ilaçlar çok büyük tartışma konusu. Evet. Şimdi kolesterolde de aynı cevabı kesinlikle altını çizerek kolesterolde de veriyorum. İhtiyaç olan kadar. Vücut kolesterolsüz yapamaz. İnsan kolesterolsüz yaşayamaz. Metabolizmayı düzenleyen steroid hormonlar kolesterolden üretiliyor. Cinsel her türlü faaliyeti, cinsel organları yöneten, düzenleyen işte bütün hormonlar kolesterolden üretiliyor. Evet. Su metabolizmasını, hı, çeviren hormonlar, evet, kolesterolden üretiliyor. Ve sindirimde rol alan bir takım safra asitleri ve şeyler, karaciğerdeki bazı süreçler kolesterolden üretiliyor ve kolesterol kaynağıyla sağlanıyor. Kolesterolsüz insan yaşayamaz. Buna eminiz. Ama yüksek kolesterolün de tetiklediği birçok mekanizma var. Damar sertliği var. Damar duvarındaki alışverişte değiştirdiği bazı şeyler var. Yüksek kolesterolün vücudumuza zarar verdiği de eminiz.
Tabii çok sayıda vaka üzerine, evet, yapılan çalışmalar kanıtlı. Evet. Zaten onu söyleyen grup tabii bakış açılarında şöyle bir şey diyorlar da o işte bunu ilaç şirketleri işte finanse ediyor bu çalışmaları. Tamam, doğru, edebilir. Ama önemli olan çok sayıda insan üzerinde retrospektif çalışmalar yapılmış. Hakikaten kabul edilmiş. Eğer siz aksini savunuyorsanız mutlaka yine sizin büyük çalışmalarla, delillerle, bilimsel delillerle karşı çıkmanız gerekir.
Evet.
Ben öyle düşünmüyorum. Onu sadece ilaç şirketi finanse etti demek de olmaz yani.
Doğrusu, evet, o tabii. Biraz şeye benziyor. Evet. Yani desteksiz itham yapmaya benziyor. Tabii on binler, yüz binleri içeren büyük çalışmalar bunlar.
Evet.
Gerçekten hani bunların altında tamam hadi bir tanesini, iki tanesini bir ilaç firması desteklesin. Ama hepsi birden yalan söylüyor olabilir mi?
Tabii.
Ve farklı farklı firmalar. Bunlar birbiriyle çekişen firmalar. Birbirlerini alt etmeye çalışan firmalar.
Çok sayıda ülkede, çok sayıda merkezde yapılan çalışmalar zaten.
Ben kendi gözlemlerimden birkaç şeyi söyleyeyim. Statin kullandığım hastalarımda periyodik olarak anjiyografisini yapmam gereken vakalarda gerçekten plak regresyonu dediğimiz yani darlığın az da olsa gerilediğini gördüm.
Çok önemli. Kaç oranında gördünüz?
Tamam, yani yaklaşık
olarak. En uç vakayı söyleyeceğim.
Evet.
Perküsyonist, müzisyen abimiz Okay Temiz. Çok severim kendisini. Kalbin en önemli damarı LAD dediğimiz önden inen kalbin büyük bir kitlesini besleyen koroner arterin de %90 darlığı var iken buna ne yapacağız, stent koyalım filan dediğimiz sırada yok benim işlerim var, güçlerim, konserlerim var diye kaçtı bir anda elimizden. İşte o sırada ilaç kullanıyordu.
Başladı.
Yani yoğun medikal tedavi halindeydik.
Evet.
Bir sene sonra geldi. Bir sene kaçtı bizden.
Evet.
Bir sene sonra geldi. Anjiyo yaptık tekrar. Senin darlığın mutlaka tıkanmıştır. Bu arada %90 darlık. Hani bir sene içinde ya tıkanmıştır ya da aynı kalmıştır. İddiasıyla anjiyoya soktuk. Bir baktık ki orada plak bile yok. Yani
çok önemli. Bu çok, çok önemli gerçekten.
Bu çok uç bir vaka. Evet. Yani böyle bir şey.
Ama olabiliyor demek ki.
Olabiliyor. Buna benzer rapor edilmiş vakalar da var. Ama çok uç noktalar.
Ve stente gerek kalmadı tabii
stente
ki.
Stente de gerek kalmadı.
Tabii.
Şimdi öyle önemli geziyor
konserlere çıkıyor.
Önemli ve
güzel bir örnek aslında.
Evet. Tabii o yönden faydalı. Peki sporda limit nedir? Ben şimdi mesela son bir medyada da basında yer aldı bu. Haftada dediler 30 kilometre özellikle Amerikalılar bakmışlar. 30 kilometre ve üzerinde koşanlar daha çabuk yaşlanıyor. Ölüm oranı, ölüm yaşı da az, yani geriye geliyor. Haftada 30 kilometreye kadar koşu, yürüyüş serbest. Size şimdi yani neredeyse profesyonel sporcusunuz. O kadar yoğun spor yapıyorsunuz. Buna katılıyor musunuz? Bu konuda tavsiyeleriniz nasıl olacak?
Şimdi az önce dedik ya, motorun hareketli parçaları çok kilometre yapınca eskir. İnsan da çok koşunca kas iskelet sistemi eskiyor gerçekten. Ne oluyor? İşte eklemler daha erken dejenere oluyor. Kaldı ki koşu esnasında özellikle dizlerde ve ayak bileklerinde bir kronik travma süreci oluşuyor. Ve çocukluğundan beri spor yapan birisi değilse bu insan, daha geç bir yaşta spora başlamış, düzenli koşmaya başlamışsa bu etki daha da fazla ortaya çıkıyor. Bu bir, yani hareket sistemi üzerinde, yürüyen aksam. Evet. Motora gelelim, kalp ne oluyor? Daha fazla atıyor kalp. Daha fazla atan bir kalp, belki ömür boyunca atma sayısı var.
Evet.
O atma sayısını daha erken tüketmiş oluyor. Evet. Böyle bir mantık var gerçekten, doğru ama öte yandan aerobik koşulları iyi sağladığınız zaman anaerobik stresi kalbe yüklemediğiniz ve dolaşım sistemine ve bütün metabolizmaya yüklemediğiniz zaman ki bu ne demek? Bu vücudu zorlamadan yaptığınız zaman demek. Yani aşırı nefes nefese kalmadan, çarpıntı olmadan spor yaptığınız zaman böyle bir şey olmuyor. Çünkü o sistem kendini çeviriyor. Sadece her zaman olduğu gibi aşırılıkları yapmamak koşuluyla bedenimize, yaşımıza, spor geçmişimize uygun sporu yaptığımız zaman öyle bir etki yok. Bu 30 kilometre meselesi de şu, toplumun ortalaması zaten bizim toplumumuzda öyle bir çalışma yok ama bizim toplumumuzda günde ortalama kaç kilometre yürüyorsunuz veya koşuyorsunuz, haftada kaç kilometre koşuyorsunuz diye bir çalışma yapsak zaten yani bu 5 kilometrenin üzerine çıkmaz eminim.
Evet doğru.
Yani biz o 30 kilometreye varıp
zaten
da
o aşamada değiliz.
Eskitme, daha erken ölme aşamasına geçme ya da zaten çok uzağız.
Evet.
Peki genç yaşlarda görülen kalp krizlerinde genelde sporcu kökenli olduklarını duyuyoruz. Yani bilmiyorum evet. Böyle bir istatistik var mı ama yani genelde evet. Basından öyle duyuyoruz. Evet. Bunun gerçekliği nedir? Hakikaten yani sporla erken yaştaki geçirilen bir kalp krizi arasında nasıl bir bağlantı evet. var?
Şimdi kalp krizi denilen şey kalbin evet. durması, herhangi bir sebeple durması, halk arasında bir tabir, öyle bir tıbbi tanımlama yok. Durması ve o şekilde hastanın ya ciddi bir tehlike atlatması ya da kaybedilmesi gibi tanımlayabiliriz. Ama bunun sebebi miyokardiyal enfarktüs ise, yani evet, kalbin enfarktüs. Kendini besleyen koroner damarların tıkanmasına bağlı oluşan bir şey ise, bu az önce anlattığımız sebeplerden ötürü erken yaşta, hani insan doğasına uygun yaşamıyor dedik ya, evet. veya işte sporu düzensiz yapma, kontrolsüz yapma, aşırı yapma, vücudun yani vücuda uygun olmayan şekilde evet, yapma evet. Şeklinde yapıldığı zaman gerçekten böyle bir risk ortaya çıkabiliyor. Nasıl çıkabiliyor? Koroner damarlarında genetik olarak veya sigara kullanıyorsa veya başka bir şey, sigaradan aşırı etkilenen bir damar yapısı varsa, işte ne bileyim düzensiz beslenmeden etkilenen bir damar yapısı varsa, erken yaşta darlıklar olan bir insan da sporun uç uygulamalarına çıktığı zaman böyle bir koroner risk ortaya çıkabiliyor. Belki toplumun birçoğunda var böyle bir şey. Evet. Gençlerde hep var. Zaten damar sertliği doğumdan itibaren herhalde, başlıyor. Evet. Bebekte bile damar sertliği olabiliyor, süreci evet. başlamış oluyor. Onlar vücutlarını ekstrem koşullara kadar zorlamadıkları için böyle bir şey ortaya evet. çıkmıyor. Ama iddialı sporcularda vücutlarını çok zorladıkları için böyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu bir başlık. Koroner kökenli hı hı. ise, koroner kökenli olmayan evet. ritim bozuklukları var. Kalbin aşırı uzun zaman boyunca zorlanması, mesela işte kalp kasının aşırı güçlenmesi durumu var. Biz kürekçilerde o sorun hakikaten ortaya çıkıyor. Mesela ben de septumun kalınlığı, yani kalbin duvar hı. kalınlığı normalde 1 olması gerekirken 1.3'e çıkmış durumda.
Bu kürek sporuyla mı alakalı?
Kürek sporundan evet. kalma bir sıkıntı. Ne yaptık? O dönemde çok zorladık vücudumuzu. Yani çok fazla evet. yoğun antrenman, günde 2 antrenmanla filan. Böyle bir durumda mesela ben septum kalınlığı 1 santim olan bir kişiye göre daha fazla risk altındayım ritim bozukluğu açısından.
Evet.
Kalbin mesela yoğun yüksek egzersiz yaptığı esnada ritim sistemini düzenlemekte zorluk çektiği evet. aşikar. Böyle bir zorluğu çekiyorken benim kalbim için konuşursak daha geniş bir kalp kitlesinde oluşan bir ritim dağılımında ritim bozukluğu olma ihtimali daha yüksek. Nasıl hani çok nüfuslu bir yerde hı. sıkıntı çıkma ihtimali daha yüksektir. Aykırı evet. Sözler çıkma ihtimali daha yüksektir. Onun gibi çok fazla kalp kası hı. hücresi var, çok fazla kalp kitlesi varsa orada ritmi bozan şeylerin çıkma ihtimali daha yüksek.
Peki bugünkü bilginizle, tecrübenizle tekrar kürek yapar mıydınız geri dönseydiniz?
Yaparım tabii. Yaparız. Evet. Bütün doğa sporlarının hiçbirini bırakma niyetinde değilim. Hepsini vaktim olduğu sürece hepsiyle ilgilenmeyi çok seviyorum. Ama bir tane spor dalıyla şu aralar, yani son 4 yıldır özellikle yoğun olarak ilgileniyorum. Yani hedeflediğim noktalara ulaşmaya
kanat
çalışıyorum.
Elbise.
Evet, kuş adam elbisesi. Yani bana abim diyor ki sen diyor insan değilsin, sen kuş olarak doğmuşsun aslında diyor. Ama diyor şey diyor, özürlü doğmuşsun diyor. Kanatların yok, onları diyor protez olarak takıyorsun falan diyor. İşte böyle yorumlar olabiliyor. Yani
adrenalin diyorsunuz.
İşte adrenalin evet. tarafı da var işin evet.
Ama onu düşünün. Biraz aşan da bir durum galiba bu anlattığınız evet. spor.
Ya, çok çok evet. aşan. Yani bunun felsefi bakış açısına girersek hakikaten çok uzun konuşmamız evet. lazım. basitleştirmeye çalışayım. Yani en kısa şekliyle anlatmaya çalışayım.
Bir de pardon, 25 kiloda ağırlığınız var değil mi bunu yaparken?
İşte 25 kiloya varıyor. Bu benim ekstra ekipmanlarım evet. nedeniyle. İşte EKG cihazı var. Evet. 4 tane kamera takıyorum üzerime her yerime. Uçarken değişik görüntü kayıtları almak için. GPS takıyorum üzerime uçuş kayıtlarımı detaylı alabilmek için. Sonra onları analiz edip onlar üzerinde ne yapmışım. Bazı işte matematiksel modellemeler yapmak ve uçuş tekniğimi geliştirmek için filan. Bunlar biraz daha ekstra uygulamalar.
EKG sonucunda nasıl çıkıyor?
O da çok ilginç. Şimdi ondan bahsedeceğim. Evet, tamam. O çok önemli bir konu. Tam diyordum ki hani bu nasıl bir his veriyor? Çocukluğunda uçmayı hayal etmemiş bir insan ben rastlamadım. Bir insana rastlamadım şimdiye kadar. Gerçekten insan uçmayı hayal eden bir yaratık.
Ben rüyamda çok
evet,
sıkışmışım.
Evet öyle olur hakikaten. Doğru gerçekten.
Ve düşünün bu rüya gerçekleşiyor. Şöyle rüya, evet. Yani herhangi bir hava aracına binmek değil bu. Mesela vapura bindiğimizde, sandala bindiğimizde, sörf yaptığımızda, sürat teknesine bindiğimizde biz yüzüyor oluyor muyuz? Hayır. Biniyoruz sadece denizde giden bir araca. Uçağa bindiğimizde, yamaç paraşütüyle süzüldüğümüzde, delta kanatla, planörle, mikrolight'la süzüldüğümüzde biz uçuyor olmuyoruz aslında. Esas kendi kanatlarımızla uçtuğumuz zaman uçuyor oluyoruz. Ve inanın tarifi mümkün olmayan bir zevk bu. Yani o çocukluğunuzda gördüğünüz o uçuş rüyaları var ya, ya herkes görmüştür bunu iddia ediyorum. Bunu görmeyen insan yoktur. Evet. Çocukluğunda uçma rüyasını görmeyen insan. O rüyanın aynısı oluyor işte. Aynısı oluyor.
Türkiye'de bir siz varsınız galiba değil mi bu konuda?
Şöyle, kanat elbiseyle evet. Uçan yaklaşık 50 kişiyiz tahminimce. Çok tecrübeli, değerli arkadaşlar var Türk Hava Kurumu'nda özellikle. Ancak kanat elbiseyle uçurumdan atlamak biraz farklı bir uygulama. Çok daha tehlikeli bir uygulama. Tabii ki tehlikeyi iyi yönettiğiniz, riskleri iyi evet. hesap edip önlemleri aldığınız zaman... O da kabul edilebilir seviyeye iniyor. Ben iddia ediyorum İstanbul trafiğinde herhangi bir araçla seyretmekten daha güvenli olduğunu. Bu uygulama yani bu kanat elbiseyle dağdan uçurumdan atlama uygulamasını maalesef yalnızca ben yapıyorum. Birçok kişiyi yanımda istiyorum arkadaşlarımı beraber uçaktan atladığımız arkadaşlarımı ama onlar bu işe girmeye pek niyet etmiyorlar.
Yani
çok
evet uçaktan atlayıp böyle bir şeye girme niyetinde olmamaları aslında biraz da normal değil mi? Doğalda değil mi?
İşte yani çok daha çünkü yüksek çok riski olması nedeniyle onları evet, anlayışla karşılıyorum. Evet. Beni de çok eleştiriyorlar. İşte hızlı gittiğimi, çok tehlikeli işlere burnumu soktuğumu düşünüyorlar. Ama ben onları
Allah korusun, Allah tabii korusun.
Hep evet. şey açıklıyorum. Yani bütün bu riskleri matematiksel olarak hesap ediyorum. Her şeyi yani başıma gelebilecek şeylerin antrenmanını yüksek irtifada uçak atlayışlarında yapıyorum. İşte veya hava tünellerinde çalışıyorum. Değişik çalışma teknikleri uygulamaya çalışıyorum. Hatta dünyanın en iyileri ile yakın arkadaşlık hı-hı. kurdum. O camiaya girdim yıllar içinde. O camia içinde yerimi aldım. Onlardan hep dersler aldım. Onlarla hem yerde bir takım işte fikir alışverişleri olsun hem beraber uçuşlar yaparak olsun. Çok fazla şeyler öğrendim onlardan. Hatta onlara bazı şeyler öğrettiğim bile oldu. Geçmişte aldığım aerodinamik akışkanlar mekaniği derslerinin uygulamaları veya meteoroloji tecrübesi. Mesela en basitinden yamaç paraşütü. Havacılığın çok farklı bir alanı. Hiç bunun eğitiminde bir alakası yok. Çok farklı bir dal. Ama yamaç paraşütüyle arazide uçtuğum zamanlar o yüzey şekillerinin yol açtığı türbülansları hissetmemin sağladığı tecrübe ve o konuda okuduğum kitapların, evet. aldığım derslerin kazandırdığı tecrübe nedeniyle hem kendi hayatımı hem de birçok bu wingsuit uçuşunda çok iddialı olan diğer arkadaşlarımın daha önce bilmediği şeyleri onlara tecrübe öğreterek onların hayatını kurtarmış oldum. Gerçekten bu bilgi paylaşımı önemli.
Tabii çok önemli.
Çok basit, o kadar basit bilgi eksikliklerinden çok iddialı ve iyi tecrübeli olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımızı kaybediyoruz ki. En son bu cumartesi Amerika'da Dean Potter diye bir arkadaşımı kaybettik. sırtında köpekle uçan, sırtına köpeği paraşütün içinde bulunduğu çantanın altına yerleştiriyor. Köpek evet. etrafını izleyerek wingsuit'le atlıyorlar beraber şeyde İsviçre'de ve süzülüyorlar. Köpek de etrafı seyrediyor süzülürken, 200 kilometre hızla uçarken ve yere beraber iniyorlar. Çok güzel bir videoydu, çok güzel bir faaliyetti o. Bu arkadaşımızı maalesef işte bir bilgi eksikliğinden çok tecrübeli olmasına rağmen kaybettik bir kazada.
Çok riskli.
Yani riskli. Tabii büyük risk. Evet. Çünkü sırf hata yapmamak değil, insanlık hali Allah korusun. Yani insan havada fenalaşabilir, baş dönmesi bir şey olabilir. Kısa geçici bir yani senkop kendini kaybetme de olabilir. Bunlar tabii çok büyük risk. O zaman tabii tamamen her şey kontrolsüz oluyor.
Evet. Yani. Dağ atlayışlarında öyle oluyor gerçekten. Evet. Ama uçak atlayışlarında durum farklı. Sırtımızda iki paraşütlü bir sistem var. Bir de otomatik açma aleti var. Mesela atlıyoruz aşağı. Herhangi bir sebeple bilincimizi kaybettik.
Evet.
Ne olacak o esnada? Hani paraşütü açamayıp yere çakılmak diye bir şey olmuyor. Çünkü 300 metreye kadar indik. Hala belli bir dikey hızın üzerinde aşağı doğru hareket etmekteysek sistem otomatik olarak yedeği açıyor. Yedek paraşütü açıyor. Ve mesela ben
yeterli
uçaktan atladım.
300 metrede yeterli hız kesme oluyor
kesiyor,
mu?
Kesiyor. Kesiyor hemen. Yani 20 metrede bile normal hıza indirebiliyor. Çünkü çok hızlı açılır yedek paraşüt.
Evet.
Çünkü o son şanstır.
Peki Allah sakın kendini kaybeden biri o hızla kontrolsüz bir şekilde düşse neler olabilir?
O sırada evet, ya bayıldı ya da epilepsi nöbeti geçirdi.
İşte yedek paraşütün yere indirdiği hızda çok büyük oranda hiçbir şey olmuyor insana. Ama tabii paraşütü yere indirirken de yaptığımız bazı kumandalar var. Bir frenleme hareketi var. İyice hani o paraşütün süzülme hızını bile tamamen durdurduğumuz hareketler var. Onları yapmadığı için bir de bir cisme çarparsa filan belki bir kırık çıkık bir şeyler olabiliyor. Yeter ki yedek paraşüt tam açılmış olsun. Evet. Ki yedek paraşütün tam açılmama riski dünya genelinde 5 milyonda bir. İstanbul trafiğine çıkıp 5 milyon kez çıktığınızda kaç kere öleceğinizi bir hayal edin.
Evet, tabii ki.
Tabii trafik riski doğru.
Doğru ama yine
hatta hava uçuşlarına göre de trafik o oranda oranladığınız zaman daha riskli oluyor, doğru.
Tabii yani uçak hava taşımacılığı.
Araba kazalarını oranladığınızda hava bayağı emniyetli sayılıyor o bakımdan.
Birim yolculuk başına en güvenli taşımacılık şekli.
Doğru.
EKG'yi nasıl şey yapıyorsunuz?
O benim bir hayalim. Şöyle, o fikir şuradan çıktı. Uçurumdan atlıyorum. Atlarken biraz korku var hala. Tabii binin üzerinde atlayış yaptım ama hala atlarken bir korku var. Uçmaya başlıyorum serbest düşüş aşamasından sonra. Uçarken yüzeydeki objelere 5 metreye kadar yaklaşıyorum. Hı hı. Ve onların yanından 200 kilometre hızla geçiyorum.
5 metre.
İşte altımda bir yüzey şekli olsun veya yanımda.
Evet.
Yani uçurumun kenarına yaklaşıyorum veya yere yaklaşıyorum. Yamaca paralel gitmek suretiyle. Hı hı. Bu kadar yaklaştığımda çok korkmam lazım normalde.
Evet.
Ama bir korku hissetmiyorum. Ta ki paraşüt açma anına kadar. Bizde hani base jump'ta yani bu uçurumdan atlama işinde yedek paraşüt yok. Tek paraşüt var sırtımızda ve onu biz açıyoruz. Onun otomatik açma aleti de yok. Uçaktan atlarken 1000 metrede açtığımız paraşütü burada atlarken 100 metrede açıyoruz. Yani açıldı açıldı, açılmadı zaten yere çok yakınız. Paraşüt açma anı geldiğinde beni yine bir korku sarıyor. Bunu hissediyorum her atlayışımda. Bunu takip etmeye karar verdim. Böyle bir deney setup'ını yani deney düzeneğini nasıl oluştururum diye işte nörolog bir arkadaşıma sordum, psikiyatrist bir arkadaşıma sordum, antropologlara sordum.
Ama kimse cesaret edemediği bir şey yapıyorsunuz siz. Herkes cesaret ediyor olsa.
Ya onlar fikir vermiş olabilirler ama yani uygulamadı.
Siz kimsenin cesaret edemeyeceği şeyleri yapıyorsunuz onun için evet.
Yani... Aslında biraz cesaret şeyden kaynaklanıyor. Evet. İnsanlığın kendini koruma güdüsünü yenmekten. Hani onun hakikaten iyi planladığınızda, güvenli olduğunuz bildiğinizde o uçurumdan aşağıya adımı atmak, ileri doğru sıçramak sizin için tehlikeli olmadığını bildiğinizde, o refleksi yendiğinizde o cesaret oluşuyor.
Kalp ritminde bir değişikliğe rastladınız mı?
Şimdi onu anlatacağım.
Ne oluyor acaba?
EKG kaydı almaya başladım.
Evet.
Şimdi bu değişik branşlardan arkadaşlarımla konuştum. Ve şöyle bir karara vardık. Portable, yani taşınabilir EEG cihazı, taşınabilir EKG cihazı ile kalp ve beyin dalgalarımı takip etmeye karar verdim. Artı MR görüntüleme çok gelişti biliyorsunuz son yıllarda. Evet. MR görüntülemede beynin fonksiyonlarına ait de birçok parametreyi takip eder olduk.
Evet.
Kendi uçuş videolarımı izleyerek MR'da, orada MR cihazının içine girip kendi uçuş videolarımı izleyip beynimde o uçuşu gördüğümde, o anı hatırladığımda beynimde oluşan faaliyetleri kaydetme kararı aldım. O aşamaya getirmedim deneyi henüz ama EKG kayıtları bayağı bol miktarda almaya başladım. Şimdi ciddi bir kayıt arşivim oluştu. Çoğunda vardığım sonuç şu. Atlayıştan hemen önce o anksiyete, o insanın koruma güdüsü,
evet,
o atlayışı engelleme güdüsü kalbimi hızlandırıyor. 140'a falan çıkarıyor ritmimi.
Hı hı.
Normalde 100 civarında.
Bu ilk atlayış anında mı?
Evet.
Evet.
Atlıyorum. 8 saniye 10 saniye içinde uçuşa tam geçtiğim zaman, yani o serbest düşüş, hız kazanma aşaması tamamlanıp kanatlarımı açtım, kollarımı ve uçuşa 200 km hızla ileri doğru uçmaya başladığım zaman kalp ritmim 110'lara iniyor. Ciddi bir düşüş bu.
Evet.
Onun hani yüzün altına
çok
inme işinin
sürede,
sebebi ise 8. zaten
8. saniyede ve toplumun bunun 1,5
evet,
dakika mı?
Evet, 1,5 dakikaya yakın sürüyor. Yani evet, atladığımız yüksekliğe bağlı olarak değişiyor bu. Niye daha da düşmüyor? Çünkü zaten bir kas kuvveti uyguluyorum ben. Orada ciddi bir efor sarf ediyorum. Yani bütün vücudumu uçan cisim olarak kullanıyorum. Kas kontrolü çok yüksek kuvvet istiyor
evet,
o esnada.
Pardon, yukarıda sonra, dinlenip de mi atlıyorsunuz? Çünkü orayı yukarı tırmanmak da değil mi? 1000 metreye çıkıyorum
tabii,
dediniz.
Dinlenmeden atlamıyoruz.
Evet.
Çünkü vücut uçaktan atlayışlarda yüksekten atladığımız için mesela 3 dakika sürüyor
evet,
wingsuit uçuşu ve o 3 dakika içinde benim göğüs kaslarım artık bitiyor.
Tabii.
Yani kol kaslarım bitiyor. Yani iki masa arasına şöyle yüzüstü yattığınızı düşünün. İki elinizle
o
göğsünüz,
şekilde,
gövdeniz
doğru,
boşta. İki elinizle böyle destek alıp öyle durduğunuzu düşünün.
Yani,
o kadar kuvvet değil, gerektiriyor. Ve tabii ki dinlenerek atlıyoruz.
Nasıl antrenman yapıyorsun? Şınavda falan.
Tabii şınavda çekiyorum,
evet,
barfix'te çekiyorum.
Evet.
İşte bench press'te yapıyorum. Yani
evet,
göğüs kasları önemli, kol önemli, karın kasları.
Evet.
Yani vücuttaki bütün kaslar kumanda kontrolleri.
Evet.
Aynı uçağın parçaları gibi. Paraşüt açma anı geliyor. Paraşüt açma anında tekrar hızlanıyor kalp. Yani hı, o anda fiziksel eforum artmıyor.
Ama
ona
heyecan,
rağmen orada bir heyecan tekrar
evet,
gündeme
evet,
geliyor. Bir buçuk dakika sonra. 150'lere çıkıyor. 155'lere çıkıyor.
İlk atlayıştan bile daha fazla olmuş
evet,
oluyor. Evet,
evet. Paraşüt açılıyor. 20 saniye, 25 saniye sonra yüze iniyor tekrar.
Hı.
Yere temas ettiğim zaman artık 90'a falan inmiş oluyor.
Tabii bunda sizin zaten antrenmanınız.
Tabii,
kürekçi
evet,
bir geçmişiniz var. Ağır bir spor. Ağır bir spordan gelmiş biri olarak ki spora da devam ediyorsunuz. Dolayısıyla her benim diyeni yapabileceği şeyler
tabii,
değil bunlar.
Yani mümkün değil.
Çok ciddi antrenmanlı olmak gerekiyor. Yani şu pozisyonunuz ki
evet,
masa arasında
tabii,
herkes de duramaz yani tabii ki. Hele o süre pek duramaz.
İşte
evet,
yani kuvvet gerektiriyor.
Evet,
kuvvet
gerekiyor.
Biraz şöyle kaslarınız rahatsa o anda, o kuvveti rahatça uygulayabiliyorsanız ince motor kontrolleri, yani küçük küçük hareketleri de daha doğru yapabiliyorsunuz. Bitmiş, iyice yorulmuş, zar zor tuttuğunuz zaman o zaman kontrolün hassasiyeti azalıyor. Nasıl uçağın kanatlarındaki küçücük uçlarındaki
evet,
parçaları azıcık oynattığı zaman o koca uçak nasıl yatıyor biliyorsunuz.
Evet.
Bizim de vücudumuzda küçük küçük parçaları azıcık omzumuzdaki
evet,
bir asimetri, ayak bileğimizdeki bir asimetri, karın kaslarımızdaki hı, bir gevşeklik veya kollarımızdaki bir kuvvet azalması tek taraflı filan
evet,
bir anda uçuşu bozup hatta flat spin dediğimiz böyle frisbee gibi dönmeye başlamamıza yol açabiliyor.
Evet.
Gerçekten önemli yani bu
evet,
şey.
Tüm bu zor ve tehlikeli spor yani anlattığınız durumlar hakikaten o şekilde ama yine de dalgıçlığın daha zor olduğunu söylüyorsunuz değil mi?
Daha tehlikeli.
Daha tehlikeli pardon.
Şöyle dalışlarda mutlu mutlu ölüyoruz. Bunda can havliyle adrenalin deşarjıyla ölüyoruz. Öldüğümüz zaman Allah korusun.
Allah korusun tabii.
Ama dalgıçlıkta tehlikenin farkına varmıyoruz. Kurallara çok iyi uymak evet. gerekiyor. O kuralları evet. bilerek uygulamak gerekiyor. Ve mutlaka iki kişi, en az iki kişi beraber dalmak gerekiyor. Derine indikçe, hı hı. belli bir hızın üzerinde indiysek,
evet.
hiperbarik koşullar bizim kontrolü kaybetmemize yol açıyor. O anda aklımızın iyi çalıştığını sanıyoruz. Ama tehlike kontrolü
evet.
Gerçekten ve bilinç kaybolabiliyor gerçekten.
Evet.
Ve bu yüzden evet. tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yine de bütün doğa sporları hepsi ayrı birer güzellik ve hepsi kutsal benim için.
Evet. Ama tabii çok iyi eğitimini alarak, çok profesyonel olarak, çok dikkatli evet. olarak yani böyle çok aşamalardan geçerek herhalde.
Kurallara uyarak.
Kesinlikle. Düşünülüyorsa da
evet.
eğer.
Evet.
İşte biz Bingür hocamızı çok seviyoruz. Sayarız kendisi. Evet. Buradan da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dediniz ki Bingür Hoca bunlara bana izin veriyor. Bu detayları biliyor mu Bingür Hoca izin verirken?
Vallahi çoğu biliyor. Yani kendi aramızda evet. konuşuyoruz. Tabii bazılarında benimle dalga geçiyor.
Evet.
Bazılarında mesela şey demiştim ben. Yedek paraşüt açtığım zaman Dubai'de bir atlayışta yedek paraşüt açtım. Yedek bu işin fıtratında var dedim. Çünkü dünya genelinde 600'de bir yedek paraşüt açma oranı var. Çünkü yedek onun için var zaten. Dedim ki yedek
bayağı
açtığında...
Bayağı sıkmış oran.
Evet.
Yani işte nadir değil öyle.
Bunun sebebi şu. Hani performanslı paraşütler kullanıyoruz uçaktan atladığımızda. Nasıl olsa yedeği var diye biraz da sınırları da zorluyoruz. Daha küçük, daha süratli giden, hani açılış esnasında dolanma ihtimali daha yüksek paraşütler kullanıyoruz. Ama base jump'ta yani... Hı hı. Uçurumdan atladığımızda öyle bir şey yapmıyoruz. Büyük, rahat inen yere, güzel açılan, akrobasi performansı olmayan paraşütler kullanıyoruz. O yüzden o tarafın güvenliliğini sağlamış oluyoruz. Yedek açma da bu tarafta, hani uçaktan atlama tarafında paraşütlerin küçük olması, kontrolsüz açılması nedeniyle olabiliyor. Zaten yedeği katlarken de ona göre katlıyoruz. Yedek daha büyük, daha güvenli, akrobasi şeyi olmayan, performansı olmayan paraşütlerden oluşuyor. Neyse, Bingür Hoca'ya dedim ben bu işin uçaktan atlama paraşütçülüğünün ne kadar güvenli olduğunu bir daha anladım. Dedim, tecrübe ettim. Yedek açtığım zaman dedim. Orada tabii koca bir kahkaha attı. Evet evet sen dedi çok güvenli işler yapıyorsun eminim dedi.
Evet.
Yani ama şey çoğunlukla destekliyor evet. tabii çünkü kendisi de tabii dağlara tırmanıyor.
O da spor mu? Yani
o da 3 yıldız dalış evet, evet. lisansı var. Scuba dalış evet. lisansı var. O da tehlikeli olduğunu toplumun düşündüğü şeyleri yapıyor.
Evet. Çok da iyi bir cerrah tabii. Siz de öylesiniz. Evet. Büyük de hizmet veriyorsunuz. Yani Allah razı olsun tabii evet. insanlara.
Çok önemli.
Böyle bir hizmet çok önemli bir şey tabii. Hayat kurtarmaya vesile olan bir kişi olmuş oluyorsunuz neticede. Çok büyük özveri, iyi niyetle yapılan bir şey. Onun yanında da eğlence için tabii bir kendinize de vakit ayırıyorsunuz.
Evet, evet. Çok şükür evet. öyle bir ortamımız var. Yani evet. biz aile gibiyiz çalıştığımız yerde. Ameliyat esnasında yani sıkıntılı, kötü bir durum yoksa ameliyatlarımız hep fıkra anlatarak, şarkı söyleyerek geçer. Bir yandan yaptığımız hı hı. işten büyük zevk alırken bir yandan eğleniriz de.
Evet.
Ve bu bizim performansımızı da etkiler. Yaptığımız ameliyatı daha güzel yaptığımızı hissederiz. O esnada şarkı söylerken, fıkra anlatırken veya komik anılarımızı konuşurken. Tabii gözlerimiz hastada, gözlerimiz kalpte.
Evet,
evet. Sadece ağızlarımız konuşur. Hassas noktalarda onlar da susar. Hastayı ameliyatı bitirir, hastayı yoğun bakıma çekeriz. Hasta uyanmaya başlayınca başında canlı müzik yaparız hastanın.
Müzikle de ilgileniyorsunuz ve enstrüman çalıyorsunuz değil mi?
Evet, evet. Erol abimiz var mesela yoğun bakımın evet. sorumlusu. O çok iyi bir neyzendir. Hasta uyanmaya başladığında başında ney çalmaya başlar.
Müzik tabii büyük
müzik, nimet, güzel bir şey. Çok güzel nimet gerçekten.
Evet, bunun sonuçlarını da aldık. Yani birkaç hastada takip ettiğimiz çalışmalarda ritmi belirgin oranda düzenlediğini, kalp hızını yavaşlattığını, tansiyonunu düşürdüğünü de gösterdik. Canlı müziğin, hastanın başında yaptığımız müziğin.
Tabii, çok güzel bir etkisi var. Yani ruhu gıda gibi bir şey yani müzik. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Spor da faydalı. Hepsi birer sebep. İyi beslenme. Tabii stresten uzak durma. Bunun için de öyle bir kişilik ve ahlak yapısı olması gerekiyor insanın stresten uzak kalabilmesi için. Eğer her şeyi ben şöyledir böyledir diye kafayı taktığında kendi kendine zulmetmiş oluyor. Yoksa tabii tedbirleri alıp ondan sonra rahat bir bakış açısıyla baktığında da ona göre oluyor. Sağlığını da çok etkiliyor bu insanın. Hakikaten günümüzde işte stres denilen durumdan migrenler, işte ülserler, kalp damar hastalıkları değil mi? Hepsi bel ağrıları, boyun ağrıları yani kansere kadar giden bir süreç yaşanabiliyor.
Evet, kesinlikle. Evet. Psikosomatik etki kendini gösteriyor her yerde, her aşamada.
Tabii.
Şeylerden bilirsiniz işte uzak doğuda yaşayan bazı insanlar mezarın içine girip o tekniğin adını bilmiyorum ama günlerce oksijensiz, havasız kalabiliyorlar, metabolizmalarını iyice yavaşlatarak filan. Bunlar hep psikosomatik kontrollerin getirdiği şeyler. Yani insanın yapabileceği o kadar çok şey var ki aslında.
Evet. Doğru. Evet. Biz de sporun faydasını...
Hayra ve güzelliği harcaması gerekiyor tabii bu kapasitesini. Evet. O çok önemli.
Evet. Programımız herhalde sonuna
geldik. Ben tek son bir soru sormak istiyorum. Tıbbi olarak yani kalp durduğunda tıbbi olarak ne kadar süre sonra kalbin çalışmasının mümkün olmadığını düşünüyorsunuz? Yani bunun belli bir limiti var mı? Evet. Tabii ki belki istisnalar olabilir. Ama yani şu andan itibaren artık mümkün değildir denen şey nedir?
O standart kural yarım saattir. Yani kalp durdu, biz müdahale ettik, cevap alamadık. Yarım saat boyunca elimizden gelen her şeyi yaptık.
Evet.
Vücudun oksijensiz kalmaması için kalp masajı yaptık. İşte damardan gerekli ilaçları verdik. Tabii daha da öncelikle hava yolunu sağladık, vücuda oksijeni de sağladık akciğerle falan. Yarım saat boyunca sonuç alamadıysak artık o vücudu öldü kabul ederiz. Ama tabii bunun uç örnekleri de görülmüştür. Bu konuda Doktor İlhan Ocak...
Çünkü akutla ilgilendiğiniz için gönüllüsünüz. Hani bu afet durumlarında böyle istisnai durumlarla karşılaşıyor tabii. Genelde. Onunla bağlantılı olarak sormak istemiştim.
Vücut öyle bir kendini koruma haline geçebiliyor ki 9 gün sonra enkazın altından canlı kurtarılan insanlar çıkabiliyor.
Evet.
Bu az önce o örnek verdiğimiz günlerce kendini mezara gömdürüp geri çıkan insanların yaptığı şeylere benziyor.
Evet.
Yani insanın yapabileceklerinin sınırı yok aslında. Yani o yarım saat kuralı da çok bizim de uyduğumuz bir kural değil aslında. Evet. Hiçbir zaman yani kalbi durmuş bir hastayı
yarım saat geçti müdahale olmasın diye bir mantık yoktur herhalde.
Yarım saati doldurup tamam yeter artık cevap alamadık diye bırakmıyoruz. Bazen saatlerce uğraştığımız oluyor.
Tabii ki.
2 saat boyunca kalp masajı yapıp artık bu kesin bitmiştir dediğimiz ama 2 saatin sonunda cevap aldığımız hastalar bile nadir de olsa oluyor.
Tabii. Çok önemli. Çok çok önemli gerçekten.
Güzel, kutsal bir meslek. Evet. Çok ilginç bir sohbet oldu. Hem doktor yönünüz var hem de ilk defa böyle bu sporlarla ilgili detaylı bilgi almış olduk. Hem de bizzat yapan kişiden, çok az sayıda yapan kişiden. Çok hakikaten ilgi çekici oldu. Seyircilerimiz de sanırım dikkatle dinlemişlerdir. Teşekkür ediyoruz. Güzel
çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok farklı
çok
ve çok
zevkli
bir
sohbetti. Çok isteriz size.
Sağ olun. Benim için de çok zevkli oldu. Evet. Yani aslında amacım doğru olduğuna inandığım bu fikirleri mümkün olduğunca çok insanlığa aktarmak ve onlarla paylaşmak, onlardan da bazı şeyler öğrenmek. Öte yandan bu yaptığım sporu da güzel ülkemde yaymak. Yani coğrafyamız buna çok müsait aslında. Yüksek uçurumlarımız var, çok güzel. Evet. Ama daha onları kullanmaya başlayamadık. İnşallah bu yaz birkaç yerde birkaç atlayış, deneme uçuşu yapacağım.
Evet.
Yani biraz da bunları da paylaşmak. Bu olanağı bana sağladığınız için de size çok teşekkür ederiz.
Biz çok teşekkür ederiz. İnşallah kimsenin sağlığına biz zarar gelmesin. Bu sporlar tabii ki olsun.
Evet, sizden ricamız ama çok çok dikkatli olmanız.
Evet, yani aynı zamanda da tabii ki o dikkatle, o tedbirlerle inşallah olması. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Ben de teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun.
Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Kalp damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Mehmet Susam. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Üniversite Üniversitesi'nde.
Yaptığı olarak dağılık bir sistemde kapkaranlığı çalıştırıyor. Şu kadarcık bir hacim.